Ayrım 20.
Kaptan A. Herbert ile beraber gittiler. Herbert, Mons Anzac and Kutnam eserinde Türk hatlarından geçip Halil Paşa'nın önüne çıkarken gözlerinin bağlandığını da "They were led blindfold through the Turkish lines to negotiate with Halil Paşa" anlatıyor. Rüşvet vermeye gitmişti. Halil gözlerini bağlayıp Türk erlerini önünden geçirdi. Ama velakin gözleri bağlı Lawrence resmi tarihte yer almıyor. Nedenini izah etmiş durumdayım. Savaş başkadır. Sadece alçak değil, çok zaman da kahraman üretiyorlar. Halil rüşvet teklifini yüzüne vurmuştu, öyle yazıyorlar. David Frumkin, barışı bitirmek için barış adını taşıyan ve çok bilinen eserinde bu bölüme Dicle kenarında Türk zaferi adını koymuştu. Türk-Rus savaşındaki Plevne ve Boer savaşındaki Ladysmith kuşatmalarından daha uzun sürmekle bir rekor olduğu bilgisini de veriyor. Sir Charles Townshend bu kuşatmadan sinir sistemi bozularak çıktı ve harp sonuna kadar adada kaldılar. İngilizler bu nezaketi çöl kaplanı Fahrettin Paşa'ya göstermediler. Kut'ta yenilmez olarak bilinen İngilizler bir generallerini esir verdiler. Medine Müdafaası. Ali İhsan Paşa Musul'u teslim etmemek yollarını aradı. Yakup Şevki Paşa müşahhas olarak mütarekeye uymadı. Kars'ı geç teslim etti ve silahları işgalcilere değil, direnmek isteyenlere verdi. Her ikisi de başkalarıyla birlikte Malta sakini oldular. Enver ve arkadaşları sadece bir raundu kaybettiklerini düşünüyorlardı. Savaş daha şarkta devam etmektedir. Fahrettin Paşa'ya gelince çok az bilgimiz var. Resmi tarihte Medine müdafası da pek yer edinemiyor. Burada iki nokta var. Birincisi İngilizlere güvenerek isyan eden Emir Şerif'e karşı başarılı bir savunma sürdürmesidir. İkincisi mütarekeden sonra Der Saadet'ten Medine'nin teslim edilmesi yazısının gelmesine rağmen direnmesidir. Fahrettin Paşa ile birlikte ihtiyat sabiti olarak savaşan Feridun Kandemir, Medine Müdafası nam eserinde mütareke hükümlerine uyup hemen teslim olmadı demektedir. Kandemir'den paşanın son derece onurlu olduğunu da öğreniyoruz. Mısır'da esir iken asker tayini veriliyor ve çok kötü yerlere kapatılmasına rağmen hiç şikayet etmediğini de haber alıyoruz. Kuşkusuz Malta sürgünleri arasındadır. İsyancı Araplara karşı Medine'de güçlü ve moralli bir savunma düzenlemiş olduğunu da duyuyoruz. Dindar, disiplinli, titiz bir komutan olduğu kesindir. Medine'yi adına yakışır şehir demektir. Bir kent yapmak için hep çabaladığı anlatılıyor. Tarımcılığı ve bir de çekirge salatası hayli meşhur olmuştur. Çölde sürüler halinde bulunan çekirgeleri toplayıp zabitan ve erata salata yapmayı öğretmiş ve birliğin tabuldotuna koymuştur. Fahrettin Paşa yemekhanede yemeğe çekirge salatasıyla başlamayı da usul ittihaz etmişti. Hayli lezzetli olduğu rivayetleri de var. En çok ve en ucuz bulunanı çok yemek bir mutfak dehasıdır. Çekirge misli üreyen tavşanı Fransızlar çok tüketiyorlar. Harikadır. Paşa'nın çekirge salatasını keşfetmesini de aynı ölçüde mühim mütalaa ediyorum. Medine müdafaasının kaldırılmasının kararlaştırıldığı bir zamanda 1917 yılında olabilir, Mustafa Kemal Paşa'yı ordu komutanı yaparak tahliye ile vazifelendirdiler. Kemal Paşa Hazretleri önce komutanlığı ve bu tahliye işini kabul etmekle sonra imtina etmişti. Nedenini bilemiyoruz. Bildiğimiz Mustafa Kemal Paşa'nın Medine savunması ile aşina olduğudur. Çöküş halinde bir imparatorluğun ordusudur. Zaman zaman komutanlar özelleşiyor. En çok Mustafa Kemal'in hayatını biliyoruz. Bu nedenle orada daha çok görüyoruz. Paşa'nın resmi biyografisi İslam ansiklopedisindedir. 10 kişilik güzide bir heyet telif etmişti. Çanakkale'den sonraki David Frumkin After the Battle of 18th March diyor, ölüme mahkum Osmanlı İmparatorluğu bir son dakika uzatması kazanmıştı diyordu. Ansiklopedide ise 10 Aralık 1915 tarihinde Paşa'nın ordu komutanlığına istifa ettiğini bildirdiği ibaresini buluyoruz. Liman Paşa araya girip tebdili havaya çevirmişti. Mustafa Kemal Paşa'nın bir de Yıldırım ordularında vazifesi var. Adı çok parlak bu kuvvetin ismiyle müsemma işler yapamadığını da takdir edebiliyoruz. Paşa Hazretleri önce bu grupta 7. ordu komutanıydı. İslam ansiklopedisi Mustafa Kemal kendi kendini bu ordu komutanlığından kendi tabiriyle af ve vekilini tayin ederek ayrıldı demektedir. Çöküş ordusudur. Bir Osmanlı paşası olduğunu anlıyoruz. Yakın tarihimiz Ceride'si ilk nüshasında Çöl Kaplanı Fahrettin Paşa'nın Medine Müdafası makalesinde neşretmişti. 60'lı yılların başıdır. Bir patlama çağıydı. Resmi tarihi delen yazı ve hatırat birbirini izliyordu. Zübeyde anamızın ikinci kez evlendiğini de Aydemir'in kaleminden işte bu çağda öğrenmiştik. Yer yerinden oynadı. Sanki yıkıldık. Hiç ummuyorduk. Öyle endoktrine edilmiştik. Belki bizde de bir çöl kaplanı olduğunu bu görkemli özgürlük ve yükseliş çağında duyduk. Peygamber Hazretlerinin Merkadi mübarekini vermemek istiyordu. Cemaati toplamış kaldı ki cumaları Harem-i Şerif'te eda ediyordu. Ey Nas deyu başlayan bir hitabesi var ki müdeyyin sektörde hayli maruftur. Şöyle hitam bulmaktadır. Ey bütün tarihi eşsiz kahramanlıklar, şan ve şereflerle dolu olan Osmanlı ordusunun yiğit zabitleri. Ey her cenkte cihanı tir tir titreten, asla boyun eğmeyerek daima namus ve din borcunu kanıyla ödemiş şeci Mehmetçiklerim, kardeşlerim. Gelin hep beraber Allah'ın ve işte karşısında huşu ve vecd içinde gözyaşları döktüğümüz Yüce Peygamber'in huzurunda hep beraber aynı yemini tekrar edelim. Okuyoruz ve görüyoruz. Çöl kaplanı Fahrettin Paşa henüz Türkizm'e yaklaşmamış bir Osmanlı ordusu paşasıdır. Namuslu, gururlu, müdeyyin ve amma Osmanlıdır. Peygamber Hazretlerinin mezar yerini düşmana vermek istememektedir. Bunun için ölmekten korkmuyor. Hepsi budur. Ne demek, daha sonra vali Medine'de muharip Naci Kaşif Kıcıman da Medine müdafaası telif etmiş, müstefid oluyoruz. Bir gece yarısı çağırtmış. Filistin cephesi bozuldu, Liman von Sanders Paşa pijamasıyla kaçtı. Şam telsizi elveda diyor, ne yapacağız Kaşif? Paşa Hazretleri bu soru ile uykusuzdu. Kaşif Kıcıman'ın ise bir ihtilacı olduğunu anlıyoruz. Ol tarihte münevveran arasında çok idiler. Kaşif padişaha bir telgraf çekilmesini ve Medine'de muvakkat bir hükümet kurulduğu maruzdur denmesini önermiştir. Arz ederiz manasındadır. Resmi tarih yerine teklif ve naklettiğimiz masalımız açısından önemli telakki ediyorum. Zenginleştiriyor. Demek ki çöküş halinde muvakkat hükümet kurmak aydın vasfıydı, hayli çoktur. O halde Amasya yaranı, Mustafa Kemal, Karabekir, Ali Fuat, Refet ve Rauf liderliğinde Anadolu'da kurulan muvakkat hükümetin ilk olmadığını tekrar tespit ediyoruz. Trakya'da ve Kars'ta varlar. Kars'taki açıkça multinasyon idi. İdarede Ruslar, Elenler ve bahusus Türkler bulundular. Bunlar da daha sonra Malta'da toplandılar. Başkalarını da biliyoruz. Nuri Paşa Dağıstan'da dahi denedi. Çekirge sürüsü kadar olmamakla birlikte pıtrak misali ürediler. Bolşevik Şurası, Türkler Sovyet yerine Şura dediler. Bu temayülü güçlendirmişti. Münevveran'dan Naci Kaşif dahi Medine geçici hükümetini münasip buldular. Çöl kaplanı Fahrettin Paşa ise yapamam Kaşif diyordu ve Kaşif ısrar ediyordu. Tahrik mi etti? Tabii genç subay olsaydı yapardı. Bu sözler de Kaşif'e ait ve paşanın pek dürüst olduğunu cevabından anlıyoruz. O vakit yapardım Kaşif diyorlardı. Demek ki paşa ne yapamayacağını ve ne yapabileceğini bilenlerdendir. Malta'dan tahliye olunca Almanya üzerinden Moskova'ya ve Ankara'ya ulaşıyor. Sanki koşuyor, yüksek komutanların altında savaşmak için yanmaktadır. Mustafa Kemal Paşa'ya çıkıyor. Paşa Hazretleri Fahrettin Paşa Hazretleri'ni Kandemir'in yazdığına göre sağlığında adını tarihe altın harflerle yazdıran kahraman deyip met ediyor. Ve sonra herhalde bir kadroya bir de duruma bakılıyor. Artık harp için kahramanlara ihtiyaç kalmamıştır. Bu çıkıyor. Kadro sıkıntısı var. Ne yapılabilir ki? Böylece çöl kaplanını sefiri kebir olarak Kabil'e gönderiyorlar. Orada herhalde köy aslanı olmuştur. 1922-1926 yıllarını işsiz güçsüz ama bir büyükelçi olarak Kabil'de geçirmişti. O zaman da Kabil bir köydür. Kaşif Kıcıman bu tayin için bu surette ana vatandan uzaklaştırılan bu şöhretli kahraman izahatını yapıyor. Münasip ve isabetlidir. Teoremimiz bir kez daha doğrulanmaktadır. Görüyoruz. Fahrettin Paşa bildiğimiz kadarıyla hatırat bırakmadı. Ancak ben bazı hatıratı kıraat ederken Kabil'de paşanın evinin çatısını kendisinin yaptığını görenlere dahi rast gelmiştim. Demek çöl kaplanının tercümeyi halinde çekirge salatasından gayri bir de köy yerinde çatı yapmak da var. Hoş, bunlar Osmanlı paşalarıdırlar ve Darwin'in türlerinden çıkıyorlar. Bakü'nün zaptı. Kullanılmayan kaynak yeni kaynaktır ve ilmi tarihte yeni kaynak bulmak da mühim olmalıdır. Not ediyorum. İstihbaratçı, polisiye ve roman yazarı, genel vali ve daha sonra tarihçi Buçin bir menba itibariyle ne kadar kullanıldı, ihmal edildiğini tahmin ediyorum. Büyük Britanya İmparatorluğu'nun Orta Doğu'ya yerleşme politikasını kuran Lloyd George'un yakın çevresindendi. David Fromkin Başbakan Lloyd George'u barajın Kafkasya'da kurulamayacağı fikrine Buçin'in ikna ettiği kanaatindedir. Başka yerde baraj aramaya başladılar. Romanları dışında John Buchan'ın bir de Baltık ve Kafkasya Devletleri tarihi yazdığını görüyoruz. 1923 yılındadır. Aslında bazı bölümlerini başkasına da yazdırmış. Bu nedenle derlemiştir dememiz daha isabetlidir. Burada bir yerde "There upon the Turkish command, in spite of German opposition, began to move troops along the railway to the Tatar camp at Elizabethpol" ifadesini okuyoruz. Batılılar Azerilere Tatar diyorlar. Hep hatırlatmak gereğini duyuyorum. Türk komutanlık birliklerini Azeri kampına kaydırıyorlar. Almanların muhalefeti var. Komutan Kafkas İslam Orduları Komutanı Nuri Paşa'ydı. Enver'in kardeşidir ve arkasında Halil Paşa vardı. Enver'in amcası olduğunu artık biliyoruz. Bu tarih kitabında anlatım, "By the end of June, a combined Turko-Tatar army under Nuri Paşa, numbering about 13,000 men, was concentrated there, ready to march on Baku." Nuri Paşa komutasındaki Türko-Tatar ordusunun Bakü'yü zapt etmek üzere hazır olduğu kaydedilerek devam ediyordu. Bu tarihte Bakü'yü Bolşevikler, İngilizler, Almanlar almak istiyorlardı. O tarihte Amerikan petrolünün tübüne yakın petrol çıkarılıyordu. Ve yerde halk daha çok Ermeni ve Türkler de Tatar demek istiyorum, vermek istemiyorlardı. Türkler, Anadolu Türklerini kastediyorum, aldılar. 1918 yılında uzun yüzyıllardan sonra bu ilk idi ve Hatay'ı taadat etmiyorum. 1938 yılında Hatay ayrı bir yerde, 1974 yılında Kıbrıs'ın bir parçası ikinci oldu. Bir nokta var, Jön Türklerin Almanların oyuncağı oldukları iddiasının kaba bir karalama olduğunu görüyoruz. Kibarca vulgarizasyon veya vulgar tarih de diyebilirim. Enver her noktada Liman Paşa ile çatışıyordu ve Halil ile Nuri Paşalar Almanların kendileriyle beraber Bakü'ye girişini önlemek için telsizleri kestiler ve köprüleri yıktılar. Girenin kaldığını biliyorlar ve biz de Truman'ın teslim olmuş Japonların üzerine atom bombası atmasını Sovyetlerin girişini önleme motifine bağlayabiliyoruz. 1916 yılında Kut'ta kuşatılan İngilizler 2003 yılında yine Basra'dan olmak istediler ve Amerikan işgaline ortak oldular. Halil ve Nuri bunu çok önceden bildiler. Türkler Bakü'yü aldılar, şehirde kaos vardı. 17 Eylül'de 1918 yılındayız, kısmi sükunet sağlandı ve bundan sonra sözünü ettiğim tarih şunları ilave ediyor. Nuri and Halil Pashas, accompanied by the Musavvetist leaders, established themselves in the town. The capture of Baku was a remarkable triumph for the Turks. For the first time, the wild dreams of the young Turk idealist seemed capable of attainment. Güzel, Bakü'nün zaptı Türkler için çok parlak bir zaferdi ve genç Türk idealistleri büyük rüyalarının gerçekleşebilir olduğunu ilk kez görüyorlardı. Ez cümle böyle hülasa ediyorum. Gerçekten de resmi tarihte üzerine gece indirilecek kadar önemlidir. Bir yıl sonra Yakup Şevki Paşa'nın Şark ordusu Kemalistlere Kazım Karabekir Paşa'yı kastediyorum, geçince bu politikayı tersine çevirdiler. Küçük bir nottan John Buchan'ın Kafkas tarihinin bu bölümünün Allen tarafından yazılmış olduğunu öğreniyoruz. W.E.D. Allen, Kafkasya Savaşları tarihi üstadıydı. Türk-Kafkas Harpler tarihi çok mühim olmakla Genelkurmay tarafından tercüme ettirilerek yayınlanmıştır. Burada Nuri Paşa Bakü'ye yürümek üzereyken İngiliz komutan Dunstable'in Bakü'yü Türklerin ellerinden alacak hiçbir kuvvetin yeryüzünde bulunmadığını beyanla kuvvetlerini geri çektiğini okuyoruz. Artık Bakü'nün savunulamayacağı ibaresi Sovyet kaynaklarda da var. Bakü 1918 yılının başında Rusçası ile Ermeni Şaumyan'ın öncülüğünde Sovyet Cumhuriyeti kurmuşlardı, sonra kaybettiler. A.N. Heifetz bu konuları da içine alan monografisinde eseri Menşeviki, Daşnaki, Zahvati, Vlast ve Svoy Ruki, Priglasili, Angliçan ve Bakü eserlerin Menşeviklerin Daşnaklar ile birleşerek iktidarı alıp İngilizleri Bakü'ye davet ettiklerini kaydediyor. Bir de He Novaya Pravitalsvini Angliçane Nebilo Sposobni Obronziasya ne tırnak içinde yeni hükümetin ne de İngilizlerin Bakü'yü savunması imkansızdı demektedir. Sovyet yazarlarına göre sadece Bolşevikler vardı, ancak yenildiler. Bütün bu analizlerde adı geçen Musavatistler sözcüğü, Musavat Partisi taraftarlarını anlatıyor. Bazı kaynaklarda ileri sürüldüğü üzere ırkçı değiller. Bolşeviklere karşı millici burjuva idiler. Ankara'daki Cumhuriyet Halk Fırkası'na benzetebiliriz. Bakü'nün zaptından sonra Musavatçılar Azerbaycan hükümetini kurdular. Aslında Türkiye ile birleşmek istiyorlardı. Der Saadet o tarihte bunu politik bulmadı. Ama Heifetz, Faktiçeski Azerbaycan Prevratilsya ve Provinciyu Turtsiyi artık Azerbaycan'ın Türkiye'nin bir eyaleti olduğunu ileri sürüyordu. Öyle veya böyle fazla uzun sürmedi. Daha önce de naklettim, daha çok Kemalist kuvvetlerin desteğiyle Azerbaycan Bolşevize edildiğinde 1920 yılındaydı. Musavatist liderlerin bir kısmı yakalanıp idam edildiler. Sovyet tarihçileri Kafkasya savaş alanında ikili bir politika izlediklerini yazıyorlar. Kuşkusuz Bakü'de ve petrolünde gözleri var. Ancak eğer Türkler Kafkasya'da geniş bir cephe açarlarsa Mezopotamya'da fazla birlik tutamazlar. Bu analizde bir mantık olmalıdır. Çünkü son çözümlemede İngilizler için Mezopotamya ve Türkler için de Kafkasya öncelikliydi. Bizden bakıldığında ön Kafkasya demek istiyorum. Halil'in bitmeyen savaş ser levhalı hatıratı ile analizler arasında önemli bir mübayenet bulamıyoruz. Verdiği bilgilere göre 1918 yılında Şark'ta kuvvetler, 3. Ordu'da komutan Esat Paşa, Gelibolu'daki Esat Paşa ve Vehip Paşa'nın büyüğü, 6. Ordu'da Ali İhsan Paşa, 9. Ordu'da Yakup Şevki Paşa komutandılar. En güçlüsü Yakup Şevki Paşa'nın 9. ordusuydu ve hatıratında Halil, biz yani iddiatçılar daha silahları bırakmamak kararındaydık diyor ki, Yakup Şevki çok inatçı çıktı, vermiyordu. Halil hatıratında bir de İstanbul'da toplanmaya başlayan iddiatçılar şuna karar vermiştik ki daha savaş bitmemiştir malumatını sağlıyor. Kafkas İslam orduları kuruluyor ve başında Enver'in küçüğü Nuri Paşa var. Amca yeğen Bakü'nün zaptına Almanları sokmamak için çok kurnazca davranmışlar. Von Kress, bekleyin geliyorum telgraflarını gönderince telgraf sistemini işlemez hale getiriyorlar ve demir yolları köprülerine atıyorlar. Bundan sonra Halil, Von Kress'in birliklerinin de Bakü'nün zaptına katılmaları ihtimali ortadan kalkıyordu notunu düşmektedir. Halil'in düştüğü notlar arasında Enver'in Reval'e karşı devleti kurtarmak için dövüştük dediği var. Hükümet düşerken de kardeşi Nuri'ye bir telgrafla Şarkı Kafkas hükümeti kurulmasını emrediyordu. Halil Paşa yeğeni Enver Paşa için o bir liderdi ve ölünceye kadar da lider kalmasını bilmişti teşhisini de yapıyordu. Bizim masalımızda ise maksimalist oldukları anlatılmaktadır. Kazım Paşa Yakup Şevki Paşa'nın koltuğuna oturduktan sonra yavaş yavaş bu maksimalist çizgiyi zıttına döndürmeye başladı. Ön Kafkasya'yı Türkiye'ye bağlamak isteyen Nuri ve Halil Paşalara azarlayan telgraflar göndererek bu yoldan dönmelerini istedi. Halil'in terekesinde bu telgrafları bulabiliyoruz. Nuri'yi de Dağıstan'da muvakkat hükümet kurdu ve Sovyetlerle çatıştığı için şiddetle tenkit ediyordu. İstedikleri oldu, diğer yandan mütarekeden hemen sonra Kasım 1918 tarihinde Nuri Batum'da ve Halil İstanbul'da yakalandılar. Malta'ya sürülmeyi beklerken kaçtılar, hepsi bu kadar. Masalımızda iki küçük epizod var ki nakletmeden edemiyorum. Bir defa o sırada Türkiye'de bulunan bazı askeri zevatın yazdıklarına da bakıyoruz, Halil yeni bir mücadele ve kurtuluş savaşının doğal lideri olarak görülüyor. Halil'in hatıratının bu kısmına itimat edecek olursak, Mustafa Kemal Paşa Hazretleri de bu kanaatte olabilirler. Halil Paşa'ya yüksek değer biçtiği anlaşılıyor ve buluşuyorlar. Bak Halil, benim başlayacağım hareketteki muvaffakiyet ihtimali senin başlayacağın bir hareketten daha ümitlidir diyor. Çok önceden bir liderlik pazarlığı okuyoruz. Kemal Paşa Sivas'ta Halil Paşa'ya mücadeleye iddiatçı rengi verilmesinin İngilizleri çok rahatsız edeceğini söylüyor. Liderlik iddiasını bırakan Halil'e şimdi Kafkasya telkin ediliyordu. Halil Paşa'nın ilk görüşmelerinde temin ederim ki senin haberin olmadan hiçbir harekete geçmeyeceğim teminatı aldıktan sonra Kemal Paşa'nın liderliğini kabul ettiğini anlıyoruz. Görüşmeleri fazla değil, ilk görüşme mühimdir. Mustafa Kemal Paşa şayet henüz ortada bulunmayan Enver Paşa meydana çıkarsa işi nasıl idare edersin sualini de tevcih ediyor. Halil Paşa'nın cevabı müphem ancak tatmin edici dozdadır. Detayına girmiyorum fakat Halil'in yazdıklarına güvenecek olursak Kemal Paşa Hazretleri'nin bir mücadeleyi çok önceden ve liderliği her zaman düşünmüş oldukları ihtimalini kabul etmeye mecburuz. Halil'in anıları bu yönde kıt işaretlerden birisidir ve memnuniyet vermektedir. İkinci epizod mu? Acıklıdır. Halil İstanbul'a Kemal Paşa Hazretleri'nin izniyle girebildiğini iddia etmektedir. Halil ile hususi bir münasebeti olduğunu Çankaya Köşkü'ne kabul etmesinden çıkarıyorum. Halil Paşa meseleye direkt olarak giriyor. Orduda bir vazifeye mi tayin edeceksiniz yoksa serbest kalmaklığımı mı istiyorsunuz? Bunu soruyor. Paşa Hazretleri iki gün müddet istiyorlar ve bir yaver ile Halil'i köşke çağırıp ''Halil Paşa, düşündüğün gibi hayatta serbest kalmaklığın daha muvafık olacaktır, karar ve emrini tebliğ ediyor.'' Kutal Amara kahramanının sonu işte budur. Önce Halil Paşa unutulmuş ve sonra Kutal Amara bayramı silinmiştir. Artık sadece masallarda varlar. Enver'in küçüğü Bakü kahramanı Nuri Paşa'ya gelince, hakkında malumatımız hayli nakıstır. Tek kahraman devrinde tüm kahramanlar ay tutulması yaşadılar. Ama yine de ve bu arada Bulgaristan'da komünizmin kurucularından Bagirov'un yazdıklarından bazı notlar çıkarabiliyoruz. Bagirov, Musavatist hükümet 1918 Eylül'ünde Bakü'yü ele geçiren Türk istilacılarının desteğinden yararlanarak Sovyet yönetiminin Bakü'deki tüm sosyalist reformlarını ortadan kaldırdı. Toprak hareketleri sırasında toprak ağalarından toplanan bütün toprakları onlara geri verdi demekte ve Jön Türk işgalcilerinin de soyguna katıldığını eklemektedir. Ancak Bagirov'un anlatımından Nuri Paşa komutanlığındaki Jön Türk kuvvetlerin 1920 Bolşevik devriminden sonra da minimalist Kazım Paşa'nın işaretlerini dinlemeyerek mücadelelerine devam ettiklerini ve Karabağ'da ayaklanma düzenlediklerini öğreniyoruz. Bagirov ayaklanmayı Azerbaycan'daki Türk işgal ordularının eski komutanı ve 1919-1920 yılında Kuzey Kafkasya'daki serüvenleriyle tanınan Enver Paşa'nın kardeşi Nuri Paşa önderlik ediyordu diyordu. Ama Bolşevikler Nuri Paşa'yı yenerek kaçmaya mecbur ettiler. İran Azerbaycan'la ve oradan Türkiye'ye geçtiğini tahmin edebiliyoruz. Daha sonra mı? Yaşamayı seçerek kendisini tümden unutturmak istediği anlaşılıyor. Başka bir yolu herhalde yoktu. 1926 yılı maslupları listesinde adı geçmemektedir. O halde derin bir sessizliği seçmiş olmalıdır. Bu nedenle encamını bilemiyorum. Sadece varlık vergisi literatüründe tarh edilen vergiyi yüksek bularak tenzilat isteyen bir tüccardan Nuri Kıllıgil var. Nuri Paşa olabilir. Varlık vergisi itiraz istidası üzerine mühim miktarda tenzil edilenler meyanındadır. Tüccardan Nuri Kıllıgil, Bakü kahramanı Nuri Paşa mı? Yanlış çıkmayı hep ve çok istiyorum. Ama ne yazık çıkamıyorum. Uğur Mumcu yanlış çıkmama izin vermemektedir. Sevgiyle anıyorum. Mumcu'nun Kırkların Cadı Kazağı'nı nam çalışması tezlerin mündeceratını yeniden ele almak babında bağımsız değerli olmakla beraber son derecede minimalist bir felsefeyi de yansıtmaktadır. Mumcu Turanistlere kızgınlıkla yaklaşırken Nuri Paşa'yı da ihmal etmemektedir. Ve bu vesileyle bizi aydınlatmış olmaktadır. Bu sayede 2. Dünya Savaşı yaklaşırken Nuri Paşa'yı bir silah taciri ve fabrikatörü olarak buluyor ve görüyoruz. Almanlar ise Sovyetleri İç Asya'dan destabilize edebilmek için Nuri Paşa'nın ekspertizinden yararlanmak peşindeydiler. Alman arşivleri sonuçsuz kalsa da ciddi görüşmelerin yapıldığını gösterebiliyor. Nuri Paşa artık silah fabrikatörü Nuri Kıllıgil'dir. Uğur Mumcu'nun Alman kaynaklarından çıkardığı bilgilere göre Nuri Paşa hala Almanlara muğber idi ve yüz binlerce Türk'e mezar olan Gelibolu zaferini Almanların kendilerine mal etmelerini Türklerin hiç de hoş karşılamayacağını dile getirmişti. Şüphesiz Almanların yüzüne karşı bu tenkit minimalist tarihçi ve gazetecilerimiz için pek de sürprizidir. Çünkü Gelibolu zaferini Almanların sahiplendiklerini hem bilmiyorlar ve hem de yazmıyorlardı. Doğrudur. Doğrusu Gelibolu'yu zafer saydığımızda Almanlar ve bir kahramanlık gördüğümüzde de Avustralyalılar bizim de yuhay kuruyorlar. Bunu zaferin bize bırakılmadığını böylece maksimalizmin reddi sırasında öğrenmiş oluyoruz. İlaveten Enver Paşa'nın küçük kardeşi Nuri Paşa Arapların devlet kurma kabiliyetinin zayıf olduğu kanaatindedir. Ama buna rağmen bir Arap ülkeleri birliği kurulmasına çalışılmalıdır demektedir. Bunu Nuri'nin kendisini politik alanda yetkinleştirdiği şeklinde anlayabiliriz. Bir nokta daha var. Mumcu Turanizm görüp aşağılasa da Nuri Paşa'nın kaldığı yerden devama hazır olduğundan kuşku duymuyoruz. Kafkasya'nın zaptı Almanya ile Nuri Paşa arasında müzakere edilmiştir. Yazılanlardan bu planın hükümet seviyesinde tartışıldığını da çıkarıyoruz. O kadar öyle ki dışişleri Londra'nın fikrini alma ihtiyacını duyuyordu. Eden dışişlerinde müsteşar Menemencioğlu'na Kafkasya'yı işgal ederseniz bütün dünyadan soyutlanırsınız tavsiyesinde bulunmuştu. Bunu tehdit telakki etmek daha münasiptir. Uğur Mumcu ise bunlara Atatürk'ün Dışişleri Bakanı, deneyimli diplomat Tevfik Rüştü Aras da bu görüşe katılıyordu malumatını eklemektedir. Lehte yaklaşımı var. Benim ekleyeceğim ise Aras'ın inkarne minimalizm olduğudur. O tarihte artık Dışişleri Bakanı değildi ama Atatürk'ün Dışişleri Bakanı sıfatını adından daha çok kullandılar. Doktor Nazım ile iki kız kardeşi eş seçtiler. Nazım Ulucanlar'da asılırken yakında bir salonda balodaydı. Kızını daha sonra Dışişleri Bakanı olan Fatih Rüştü Zorlu ile evlendirdi. Zorlu Bedirhan soyuna da bağlanıyordu. 1961 yılında asıldı. İşte bu Tevfik Rüştü Bey İbrani asıllı olup Musul hediye edilirken Atatürk'ün Dışişleri Bakanı'ydı. Ve daha önce de Mübadele Komisyonu azası olduğunu biliyoruz. Öyleyse bir insan yerine herhalde o da var. Bir yürüyen minimalist olarak görebiliyoruz.